Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Melahat Delikanlı. Kitabın adı Başarı Bilimi. Yazarı Mümin Sekman. Türü kişisel gelişim. Kitabın kapak resmi. Beyaz kapak üzerinde kırmızı bir daire var. Dairenin içinde kitabın adı ve yazarı yazıyor. Bu yazıların altında parmak uçlarında yükselmiş bir balerinin dizden aşağısı görülüyor. Kitabın arka yüzü. Beyaz kapak üzerinde kırmızı büyük bir daire var. Bu dairenin içinde hayatınızı bilimle büyütün. Dünyada her gün 2500 yeni bilimsel araştırma yayınlanıyor. Çoğumuzun %1'inden bile haberi olmuyor. Haydi bir hayal kuralım. Milyonlarca araştırma içinden kendini geliştirmeyle ilgili olanlarını seçip bir kitapta toplasak nasıl olurdu? İşte bu kitap bu vizyonun ürünü. Başarı bilimi, mutluluk bilimi, irade bilimi, motivasyon bilimi, karar alma bilimi, beyin bilimi gibi birçok konuda çözüm odaklı yeni ve yararlı araştırmaları bir araya getirdik. Alanında çığır açan deneyleri özenle seçtik, kapsamlı bir şekilde analiz ettik, akıcı ve anlaşılır bir dille özetledik. Ne varsa bilimde var. Kendinizi geliştirmeyle ilgili klişelerden ve mantık kalitesi düşük fikirlerden bıktıysanız, geçerlilik testinden geçmiş bilimsel başarı tekniklerine hazırsınız demektir. Atatürk'ün de dediği gibi hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir. Bu kitapta soyut teoriler değil, gündelik hayat bilimi var. Hayatta karşılığı olan araştırmalar. Eski sevgiliyi unutmaktan İngilizce kelimeleri hatırlamaya, irade gücünü geliştirmekten maaşına zam istemeye kadar yaygın sorunlara yeni nesil bilimsel çözümler anlatılıyor. Zaferini zeka ve zerafetle kazanmak isteyenler için bilimsel başarı araçları bu kitapta. Sayfanın alt bölümünde küçük daireler içinde kitabın bölüm başlıkları yazıyor. İrade gücü nasıl geliştirilir? Çocuklara başarıyı nasıl anlatmalı? Zihinsel bagaj yüklerinden kurtulmak için ne yapmalı? Kalıcı mutluluk için bilim ne öneriyor? Başarı motivasyonu nasıl artar? Mantıksızlığın kuşatmasında akıl sağlığı nasıl korunur? Zeka mı, çaba mı, güzellik mi başarıda daha etkili? Zaman merkeziniz hangisi? Geçmiş, şimdi, gelecek. Akıllı insanlar neden bazen saçma seçimler yaparlar? Ne kadar bağımsız beyinlisiniz. Kitabın birinci sayfasında yazarı tanıtılmakta. Başarı bilimi, Mümin Sekman. İnternet adresi @muminsekman, muminsekman.com. Kişisel gelişim ve sosyal başarı türünde kitapların yazarıdır. Başarılı olmak öğrenilebilir düşüncesini savunan yazarın kitapları 1. Ya bir yol bul ya da bir yol aç ya da yoldan çekil. 60. baskı. 2. Kesintisiz öğrenme. 25. baskı. 3. Türk usulü başarı. 8. baskı. 4. Başarı Üniversitesi. 39. baskı. 5. Kişisel ataleti yenmek. 51. baskı. 6. Çevik şirketler, kurumsal ataleti yenmek. 7. baskı. 7. Her şey seninle başlar. 1 milyon 100 bin adet. 8. Her şey seninle başlar. 9 artı. Çocuklar için başarı kitabı. 29. baskı. 9. Limitsizsiniz. 300 bin adet. 10. Her şey beyinde başlar. 150 bin adet. Konsept danışmanlığını yaptığı kitaplar 1. İnsan isterse Azmin Zaferi Öyküleri 5 kitap. 2. Hayat Bilgesi Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı 2 kitap. 3. Başarı Bilimi Büyük Başarı Araştırmaları. İstanbul'da doğan yazar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ama hukuk alanında hiç çalışmadı. Başarılı insanları inceleyip nasıl başardıklarını analiz edip başarılı olmak isteyenlere anlatmayı meslek ve misyon olarak seçti. Çok sayıda üniversite, şirket ve kamu kurumunda başarı semineri verdi. Zirvedeki bazı isimlerin başarı yönetimi danışmanı oldu. Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinin senaryo danışmanlığını yaptı. Sekman, Kişisel Gelişim Merkezi'nin, KİGEM'in kurucusudur. KİGEM.com, Türkiye'nin ilk kişisel gelişim içerikli internet sitesidir. Türkiye'de Beyin Haftası kutlamalarının öncülüğünü yapmıştır. Türkiye'de kişisel gelişim uzmanı titrini kullanan ilk kişi olan Sekman, dünyanın metrekaresine düşen başarılı insan sayısını artırmayı kişisel misyonu saymaktadır. Bu amaçla The Success Think Tank'i kurmuştur. Yazar İstanbul ile Miami arasında yaşamaktadır. Rakamlarla Mümin Sekman'ın kariyeri. Bugüne kadar 10 kitabı yayımlandı. Türkiye'nin 45 şehrinde başarı semineri verdi. Konferanslarına 100 binden fazla insan katıldı. Kitaplarının toplam baskı adedi 2 milyonu aştı. Her Şey Seninle Başlar 1 milyon 100 bin baskıyla Türkiye rekorunu kırdı. Sayfa 2. Başarı Bilimi Büyük Başarı Araştırmaları 1. 2015 Alfa Basım Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yayıncı ve Genel Yayın Yönetmeni M. Faruk Bayrak. Genel Müdür Vedat Bayrak. Yayın Yönetmeni Mustafa Küpüşoğlu. Kapak Tasarımı Ozan Karakoç. Sayfa Tasarımı Kamuran Ok. ISBN 978-605-171-227-7. 1. Basım Ocak 2016. 3. Sayfa Başarı Bilimi Konsept Mümin Sekman Büyük Başarı Araştırmaları 1. 4. Sayfa Başarı buzdağına benzer. Sayfanın orta bölümünde sağ ayağı parmak ucunda yükselmiş, sol ayağını geriye uzatmış, sağ kolu öne ileriye, sol kolunu geriye uzatmış, ileriye doğru bakan bir balerin silüeti var. Sağ elinde şöhret, sol elinde servet, başının üstünde statü yazıyor. Sağ ayağın yanında ise azim, disiplin, çaba, fedakarlık yazmakta. Büyük harflerle ödülü herkesin içinde alırsın ama bedeli gizlice ve tek başına ödersin yazıyor. 5. sayfa içindekiler. Sunuş. Bilimsel bir başarı yöntemi nasıl geliştirilir? Akılla istekler çatışırsa kim kazanır? İrade geliştirme bilimi. Tek lokumcu musunuz, çift lokumcu mu? İradesiz insan yoktur, kendini şarj etmeyi unutmuş insan vardır. İrade koruma bilimi. İrade gücümüzün sınırı var mı? En iyi halinize ulaşmaya kaç saat kaldı? 10 bin saat kuralı. Bir işin uzmanı olmak kaç saatinizi alır? Akılsız olduğunu algılamak için de akıl gerekir. Dunning-Kruger sendromu. Neden insanlar kendi eksiğini göremez? Çocuğunu yanlış öven dizini döver. Doğru övgü bilimi. Zekayı mı övmeli, çabayı mı? Çoktan seçmeli hayatlar yaşıyoruz. Seçim yapma bilimi. Fazla seçenek mutlu mu eder, yoksa mutsuz mu? Küçük kararları kafanızla, Büyük kararları kalbinizle alın. Karar alma bilimi. Basit kararların karmaşık kararlardan farkı nedir? Suç bende değil sevgilim. Zeigarnik etkisinde. Kafaya takmama bilimi. Zihinsel bagaj yüklerimizden nasıl kurtuluruz? Bana zaman merkezini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Zamanı yönetme bilimi. Hangi devirde yaşıyorsunuz? Mahalle baskısına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Sosyal uyum deneyi. Ne kadar bağımsız beyinlisiniz? Zihnimizde yarattığımız melekler ve şeytanlar. İlk izlenim bilimi. Başkalarının kafasındaki kişisel imajımız nasıl oluşur? Aşkımız dondurma gibiydi, güneşe çıktıkça eriyordu. Hedonik adaptasyon. Neden mutluluklarımız da, acılarımız da sabit kalmıyor? Bize kalıcı mutluluğun bilimini yapabilir misin Abidin? Sürdürülebilir mutluluk. Bilim daha mutlu yaşamak için neler öneriyor? Yüksek odaklanmayla gelen başarı mutluluk. Üstün performans bilimi. Başarı hangi durumda mutluluk getirir? Genetik miras değil, başarı momenti. Özgüvenli başarı bilimi, başarı momenti nasıl yaratılır? A milli araştırma ekibimizi tanıyalım. 7. sayfanın ortasında Bacon'ın bir portresi var. Bu kitap, pozitif bilimlerin kurucu babalarından Francis Bacon'a ithaf edilmiştir. Sayfa 8 boş bırakılmış. Sayfa 9. Sunuş. Bilimsel bir başarı yöntemi nasıl geliştirilir? Hayatımdaki pek çok güzel şey kahvaltı anlarında başladı. Bir gazeteci arkadaşımla geniş zamanlı bir hafta sonu kahvaltısında sohbet ediyorduk. Ona Cemal Süreyya'nın kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı sözünü hatırlatıp eski bir gençlik hayalimi anlattım. Eğer bir akademisyen olsaydım, şairlerin hayata dair sözleri üzerine bilimsel deneyler yapardım. Mesela Aragon, mutlu aşk yoktur demiş. Cemal Süreyya, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı demiş. Orhan Veli, beni bu güzel havalar mahvetti demiş. İşte bu şairane varsayımları deneylerle test ederdim. İşime de naif gerçekçilik ya da şiirsel bilim derdim. Keşke imkanımız olsaydı bunu gazetede yapabilseydik dedi arkadaşım. Ama maalesef ilgi çekmediği için yayınlanan bilim haberi binde bir. Okur neyi kaçırdığını bile bilmiyor. Sanırım insanların gerçeklikle ilişkisi biraz sorunlu dedim. İnsanlar gerçeklerle yüzleşmekten kaçıp hayallere sığınmayı seviyor. Hikaye anlatan diziler belgesellerden kat be kat daha fazla izleniyor, kurgu romanlar araştırma kitaplarından daha çok satıyor. Gerçekten kaçtıkça hayaller ile gerçekler arasındaki makas açılıyor. Sonuçta hayaller New York, hayatlar Nevşehir oluyor. Sizce dünyada günde kaç bilimsel araştırma yayınlanıyor? Kahvaltımız bittikten sonra merak edip Google'da günde kaç akademik araştırma yayınlandığını araştırdım. Rakam inanılmazdı. Dünyada her gün 2500'ün üzerinde araştırma yayınlanıyordu. Az gelişmişliğimizin kayıp halkalarından birini daha keşfetmiştim. Dünyada seri halde bilimsel bilgi akıyordu, biz ise öylesine bakıyorduk. Bilim yerine bildiğimizi okuduğumuzdan yerimizde sayıyorduk. En azından kendi hayatımda bunu yapmamaya, yaşadığım coğrafyanın kaderinden ayrışmaya, bu araştırmaların üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. Büyük bilimsel araştırmaları sistematik olarak tarayacaktım. Gündelik hayatta karşılığı olan, gerçekçi ve yararlı olanlardan başlayacaktım. O güne kadar yaptığım tek şey, ilgimi çeken bilimsel araştırma haberlerini gazeteden kesip saklamaktı. Bu sefer bilim madenini kaynağına sistematik bir sondaj yapacaktım. Araştırmaları araştırma ekibi. Konuya ilgim çoktu ama fazla zamanım da yoktu. Başarı üzerine kendi teorimi sistematize etmekle uğraşıyordum. Ayrıca bu iş için 3 ayrı dilde akademik düzeyde yabancı dil bilmek gerekiyordu. Ben de farklı dillerde uzman kişilerden oluşan bir araştırma ekibi oluşturup bu araştırmaların en yararlı olanların özetini çıkarttırmaya başladım. 2 yıl sonra yüzlerce araştırmanın orijinal metinden özetlenmiş hali elimdeydi. Bunları sırf kendimi geliştirmek, başarı üzerine güvenilir bilgilere ulaşmak ve insan doğasını çözmek için okuyordum. Araştırma özetlerinin bana faydaları neler oldu? Özetleri okudukça kafamdaki birçok soruya bilimsel onaylı cevaplar buldum. Bazen bildiklerimin onaylandığını gördüm, onlara inancım güçlendi. Bazen inandığım şeylerin yanlışlandığını gördüm, fikirlerimi revize ettim. Bazen de daha önce hiç bilmediğim yeni kavram ve teknikler öğrendim. Her şeyden önemlisi, bilimsel düşünme disiplini kazanmaya başladım. Kafamdaki sorular azaldı, düşünce duruluğum arttı. Bilimsel bilgiyle düzenli beslenmek, algısal keskinlik, mantık kalitesi ve sistematik düşünme becerisi kazandırıyordu. Bunlar bu topraklarda görülen en nadir becerilerdi. Organik gıda tüketir gibi beynimin sağlıklı beslendiğini hissediyordum. Bilginin güvenilirliği de gıda güvenliği kadar önemliydi benim için. Araştırmalardan öğrendiklerim gerçekçi ve güvenilir bilgilerdi. Bilim titiz ve sistematik çalışıyordu. Felsefe, din ya da edebiyat gibi spekülatif söylemler üzerine kurulu değildi. Elbette bilimsel araştırmalarında kötü ve vasat olanları vardı ama ben saygın üniversitelerin alanında çığır açan, iyi tasarlanmış ve titiz bir şekilde uygulanmış deneylerini seçiyordum. Ayrıca anket gibi beyana dayalı olanları değil, kişinin sonucu manipüle edemeyeceği gizli deneylere dayalı araştırmaları tercih ediyordum. Yeni bilginin yarattığı entelektüel heyecan dalgaları. Doğal olarak öğrendiklerimi büyük bir heyecanla yakınımdaki insanlara anlatmaya başladım. Yeni kavram ve tekniklerin onlarda da müthiş bir entelektüel heyecan dalgası yarattığını gördüm. Mantık kalitesi yükseldikçe eski bakış açılarına gülerek bakmaya başladılar. Öğrendiğim yeni bilgilerin hem kendim hem çevrem üzerindeki etkisi, onların kitlelerle paylaşılması için de güçlü bir istek yarattı. Bilirsiniz, hayat değiştiren bir bilgiyi öğrenmekten sonraki en zevkli şey onu diğer insanlarla paylaşmaktır. Yeni ve yararlı bu bilgileri paylaşmak benim için tutkulu bir gereklilik olduğu kadar psikolojik bir zorunluluktu da. Çünkü farklı kişilere anlattıkça ister istemez sıkıcı bir gerçekle de yüzleşmeye başladım. İnsanlar cevabı bilim tarafından yıllar önce bulunmuş soruları tekrar tekrar sorup duruyorlardı. En temel konularda ve hep aynı soruların geldiğini görünce elde kalan tek yol bunları yazılı halde anlatmaktı. Kitap yazmanın en sevdiğim yanı konuyu sadece bir seferde anlatma imkanı vermesidir. Büyük bilimsel araştırmalar dizisinin ortaya çıkmasında dışsal boyutu özetle böyleydi. Bir de konunun içsel boyutu var. Hangi araştırmalar seçilmeli? Bu araştırmaları özetleyip yayımlamaya karar vermek sadece bir başlangıçtı. Peki hangi araştırmalar seçilmeliydi? Yüz binlerce araştırma içinden belli bir bağlama göre bazılarını süzüp ayıklamak gerekiyordu. Cevabı bulmak için temellere dönüp bir gençlik idealimi izlemeye karar verdim. Hukuk fakültesinde öğrenciyken başarı öğretimindeki eksikliğe kafayı takmıştım. Kantinde sık sık arkadaşlarımın başının etini yiyordum. Neden başarının bilimi yok? Bina yapmanın, beyin ameliyatı yapmanın, anayasa yapmanın, pazarlama yapmanın, kıyafet dikmenin bilimi var. Peki neden başarının bilimi yok? Neden hiçbir üniversitede başarı araştırmaları ana bilim dalı yok? Neden başarı fakültesi yok? Daha kötüsü, neden bunu söyleyen, anlatan, yazan yok? Neden kimse bu eksikliği görmüyor? Başarıyı bilimsel yöntemlerle ele alan, başarı için yol ve yöntemler geliştiren, başarı araştırması yapan üniversiteler olmalı. Her ülkede sırf başarı araştırmaları üzerine odaklanmış, disiplinler arası çalışan en az bir başarı üniversitesi olmalı. İnsanların hayatta en çok istedikleri üç şeyden biri başarı ve bu konuda bilim hiçbir şey yapmıyor. Başarının nasıl öğrenilebileceği ve öğretilebileceği üzerine yıllarca kafa yorup farklı fikirler geliştirdim. Hukuk fakültesini bitirdim ama ikinci sınıftan itibaren başarı araştırmalarıma yöneldim. Amatör bir hırsla bir başarı doktrini geliştirmek için çalışmaya başladım. Bill Gates'in Windows yazılımı gibi ben de kafamda bir tür başarı yazılımı tasarlıyordum. Bu yazılım bilgisayarda değil, beyinlerde çalışacaktı. Kitaplarım okunurken beyinlere indirilecek, okuyanların başarı davranışlarını geliştirecek bir düşünce yazılımıydı bu. Bu konuda yıllar içinde geliştirdiğim fikirleri 10 kitapta anlattım. İşe yaramış olmalılar ki tavsiyelerle 2 milyon okura ulaştılar. Bu kadar insan bana başarıya bakış açısını yeniden yapılandırma fırsatını sundu. Onlara minnettarım. Ben de bu fikirler sayesinde hayalimi fazlasıyla gerçekleştirmiş oldum. Bir beyin Herkülünden entelektüel destek bulmak. Üniversitenin bitmesinden yıllar sonra bir gün Will Ariel Durant'ın Uygarlık Tarihi adlı kitabını okurken bir paragrafında adeta gözlerim yerinden fırladı. Müthiş bir heyecan kapladı içimi. Modern bilimin kurucu babalarından Bacon'ın ünlü bilimler sınıflandırması anlatılıyordu o paragrafta. Bacon'ın hayatta başarılı olma bilimi kurulmasını önerdiği yazıyordu. Bacon, benden yaklaşık 400 yıl önce konunun önemini görmüş ve üniversitelerde başarı biliminin kurulmasını önermişti. O an yaşadığım zafer duygusu inanılmazdı. Evrende yalnız değildim. İşte bu iki kişisel hikaye bizi bu kitaba getirdi. Bilimin gündelik hayata dair yeni cevaplarını paylaşma tutkusu ve neden başarının bilimi yok sorusu. Buraya kadar anlattıklarım kitabın insani yönleri. Şimdi hikayelerden olgulara, duygulardan verilere geçelim. Başarı bilimi nedir? Neden başarı bilimi önemlidir? Başarı hakkında bildiklerimiz ne kadar bilimsel? Çıkış noktası, başarı üzerine yapılmış tüm bilimsel araştırmalar toplu halde sunulsa nasıl olur? Bacon'ın 400 yıl önce gördüğünü bugün bile insanlık gerçekleştiremedi. Hala başarı bilimi diye akademik bir dal yok ama eminim yakın gelecekte olacak. Peki biz o zamana kadar neler yapabiliriz? Sırf başarıyı araştırmak için kurulmuş üniversite olmayabilir ama farklı bilim dallarının araştırmalarından başarıyla ilgili olanlarını bir araya getirerek bir tür bilimsel araştırmalara dayalı başarı bilgi bankası oluşturabiliriz. Yüz binlerce araştırma içinden bireysel ve sosyal başarıyla ilgili olanları süzüp bir yerde depolayabiliriz. Nöroloji, psikoloji, sosyoloji, genetik, arkeoloji, iktisat ve benzeri birçok bilimin başarıyı ilgilendiren bulgularını bir araya getirmek harika bir bilimsel başarı bilgi bankası olacaktır. Bu kitabın çıkış noktası ve varlık nedeni tam olarak budur. Farklı bilimlerin başarıyla ilgili araştırmalarını sistematik olarak tarayıp en kullanışlı olanlarını seçip akıcı ve anlaşılır bir dille anlatmayı amaçlıyoruz. Hayata dair her sorunun değilse de en kritik soruların bilimsel cevaplarını sunacağız. Ağız alışkanlığıyla başarı bilimi dediğime bakmayın. Aslında başarmak ve yaşamak sanatı ile ilgili araştırmaları bir araya getiriyoruz. Peki bunu bizim yapmamıza ne gerek var? Laboratuvarında çalışan beyaz önlüklü bilim insanları bunu yapamaz mı? Bazı yazarlar ön dişler gibi parçalar, bazıları arka dişler gibi öğütür. Kahramanın Bacon'a göre iki tip bilim insanı vardır. Bazıları ön dişler gibi koparıcı fonksiyon üstlenirler. Bunlar gerçekleri ilk keşfedenlerdir. Bir de arka dişler gibi öğütücülük yapanlar vardır. Bunlar besinlerin iyi sindirilmesi için çok önemlidir. Biz ikinci gruptakilerdeniz. Bu kitaptaki araştırmaları öncü bilim insanları yaptılar. Onlar yeni şeyler keşfettiler, ellerinden geldiğince bulgularını anlattılar ve sonra sıradaki yeni kâşiflerine odaklandılar. Biz arkadaşlar olarak bu yeni bulguları analiz edip gündelik hayatımızın neresinde değerlendirebileceğimizi anlatıyoruz. Son kullanıcı olan okur için anlamsız olan ayrıntıları ayıklayıp en değerli ve faydalı taraflarını sunuyoruz. Öncüler yeni bir kıta keşfediyor ama yeni kıtanın yaşanabilir hale gelmesi ikinci grubun sayesinde oluyor. Ön ve arkadaşlar olarak birbirini tamamlayan iki fonksiyon söz konusu. Atatürk'ün entelektüel mirası. Hayatta en hakiki mürşit nedir? Hayatta birçok insanın cevabını aradığı iki büyük soru vardır. 1. Şu hayatı nasıl yaşamalı? 2. Hayatın içinden başarıyla nasıl çıkmalı? Hayatta ilk büyük görevimiz başarma ve yaşama sanatını doğru şekilde öğrenmek. Başarımızın ve hayatımızın kalitesi bu konulardaki bilgimizin kalitesi kadardır. Bu yüzden bu iki konuda kulaktan dolma, eklektik, kalitesiz, vasat bilgiyle yetinmemek gerekir. Peki siz hayata ve başarıya dair cevaplarınızı nerede arıyorsunuz? Atatürk, hayatta en hakiki mürşit, yol gösterici, bilimdir demişti. Çoğumuz gösterdiği yöne hiç bakmadık. Bazılarımız ise işaret ettiği yöne gitmek yerine onun işaret parmağına bakıp durduk. Duvarlara yazdık bu sözü. Peki hayatımızda ne kadar kullandık? Günde 6 ya da 8 saat uyuyoruz. Uyku üzerine kaç bilimsel araştırma biliyoruz? Gün boyu beyin kullanıyoruz. Beyin üzerine kaç orijinal araştırma okuduk? Her gün onlarca karar alıyoruz. Karar alma psikolojisi üzerine ne kadar araştırma okuduk? Yaratıcılık, azimli insanların psikolojisi, insan ilişkileri, zaman yönetimi ya da irade gücünü geliştirmek üzerine kaç araştırma okuyup hayatımızda kullandık? Bir düşünün. Hayatınızı ne kadar bilime göre yaşıyorsunuz, ne kadar bildiğinize göre? Kolaktan dolma bilgilerle ne kadar ilerleyebilirsiniz? Bu kitap size bilimsel bulgulara bakarak bildiklerinizin sağlamasını yapma imkanı veriyor. Hayatın pratik problemlerini bilimin yeni ve yararlı çözümlerini özetliyor. Başarı hakkında bildikleriniz bilimsel olarak doğru mu? Son olarak geleneksel konum olan başarı üzerine bir şeyler söylemek isterim. Yıllardır bir şeyi savunuyorum. Başarılı olmak öğrenilebilir. Hiç kimse başarısız olmak için doğmaz. Hiç kimse elinde bir başarı meşalesiyle de doğmaz. Başarı da başarısızlık da sonradan öğrenilir. O halde en büyük soru ya da sorun, başarının en doğru şekilde nasıl öğrenilebileceğidir. Çoğu insan çevresinden duyduğu kulaktan dolma bilgiyle başarılı olmaya çalışır. Başarısız olunca da yönteminin değil, kendisinin başarısız olduğunu düşünür. Oysa ki kaybetme nedeni basittir. Yanlış yöntemlerle doğru işler başarılamaz. İyi ve doğru şeyleri kötü ve yanlış yollarla yapamazsınız. Bu kitap kendi bilimsel başarı yaklaşımınızı geliştirmeniz için başarı ve insan doğası üzerine kullanışlı bilimsel yöntemleri tanıtmayı amaçlıyor. Motive eden mantıksız fikirler mi, motive etmese de mantıklı olan fikirler mi? Günümüzde kendini geliştirme alanında en büyük sorunlardan biri de şu. Akademik dünya kendini geliştirme alanını küçümseme ve kayıtsız kalma eğiliminde. Kendini geliştirme alanında kariyer yapanlar ise bilimsel bir tutumdan kaçınıp ben yaptım olduculukla ilerliyor. Kendini geliştirme alanında doğru, yanlış ve yarı doğru argümanlar iç içe geçmiş durumda. Yanıltıcı söylemleri bilimsel bir neşterle ayıklamak için artık bir şeyler yapmak gerek. Occam'ın usturası gibi saçma ve spekülatif söylemleri verili gerçeklerden net bir şekilde ayırmak gerekiyor. Kendini geliştirme alanındaki söylemler bilimsel bir denetimden geçmediği için kitlelerin inanmak istediğini popülist bir üslupla söyleyebilen kişiler daha fazla öne çıkabiliyor. Oysa bir insanların çoğu gerçek olanı değil, gerçek olması isteneni anlatıyorlar. Sonuçta insanları motive eden ama özünde mantıksız olan fikirler hızla yayılıyor. Bu fikirlere inananlarda kısa vadede motivasyon duygusu oluşuyor ama işin mantıksal temeli zayıf olduğu için uzun vadede ellerinde hayal kırıklığı kalıyor. Bu da bumerang gibi dönüp kendini geliştirme alanının kategorik itibarını düşürüyor. Ben yaptım olducu yazarlar ve bana mantıksız da olsa motive edici bir şeyler söyle diyen okurlar bu alanın en büyük problemi. Bu kitap dizisinden öğrenecekleriniz sosyal bilimlerdeki en temel araştırmalardan çıkan güçlü bulgulardır. Bunları diğer söylemleri tartarken bir çıpa, kerteriz, yargı standardı olarak kullanabilirsiniz. Dünyayı kavramanın tek yolu bilim değildir elbette ama bilinen en güçlü yolu bilimdir. Bu kitabı üç boyutlu olarak okursanız daha faydalı sonuçlar alırsınız. Hayatınızı bilimsel bir şekilde geliştirmek istiyorsanız yeni öğrendiğiniz bilgileri hemen gündelik hayatınızla ilişkilendirmelisiniz. Üzerinde etraflıca düşünerek teori ile pratiği birbirine bağlamalısınız. Bu kitaptan anlatılan deney ve kavramları üç boyutlu olarak beyninizde çevirebilirsiniz. Birinci boyut, öğrendiklerinizin gündelik hayattaki karşılıklarını düşünmektir. O deneyin hayatınızdaki karşılıkları neler? İkinci boyut, geçmişte yaptığınız eylemleri anlamak için yeni teorileri kullanmaktır. Okurken ilgili anılarınızı hatırlayın ve düşünün. Bu yeni bilgi o zamanki davranışınızı nasıl açıklıyor? Üçüncü boyut, yeni fikirleri geleceğe transfer etmektir. Bunun yolu da yeni fikirleri gelecekte hangi durumlarda nasıl kullanabileceğini farklı senaryolarla düşünmektir. Tüm bunlar kendiliğinden olmaz. Aktif bir dikkat ve entelektüel bir çabayla bunları yapmak gerekir. Eğer üç boyutlu okursanız, gündelik hayatınızda deneyle örtüşen bir durumla karşılaştığınızda teori ile pratik arasındaki bağlantıyı hemen fark edeceksiniz. Böylece hayatınızın mimarisini güvenilir bilgilere göre yapılandırmış olacaksınız. Siz bunları okurken biz de dizinin ikinci kitabı için yeni araştırmaları seçiyor olacağız. Okurların göstereceği ilgi, bilimsel başarı araştırmaları dizisinin kaç kitaba kadar devam edeceğini belirleyecek. Bilim üzerine anlatılacak çok konu var ama sonuçta bu bir sunuş yazısı. Sunuş yazıları açılış konuşmaları gibidir. Fazla uzatılmaması idealdir. İçeride çok güzel araştırmalar var ve sizin bir an önce onları keşfetmeniz için heyecanlanıyorum. Aklınız hep açık olsun. Mümin Sekman, Santa Monica, Los Angeles. Ayrım bir sonu, sayfa 20.